Hayatın merkezidir Allah'ın. Hayatın kaynağıdır Allah. Bütün canlıların o can denilen şey neyse, hayat dediğiniz zaman ne anlıyorsanız işte onun kaynağıdır Allah. Bütün kainatı, koca galaksileri başıboş bırakmayan Allah sizin başıboş bıraktı. Allah Azze ve Celle ehli kitaba seslenir ama bugün diyalogçuların seslendiği gibi değil. Siz onları severken onlar sizi sevmiyorlar. Onların öfkeleri ağızlarından taşıyor. Kalplerinde gizledikleri şey ise ondan çok daha büyüktür diyor Allah.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdîhi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, birkaç yıldan beri Mekki surelerin tefsirini yapıyorduk. Medeni bir sure olan Ali İmran suresine başlayacağım. Mekki sureler bittiği için değil, fakat son zamanlarda ehli kitapla olan diyaloglar ve bu diyalogların çığırından çıkmış olması, dinden taviz verecek noktalara gelmiş olması münasebetiyle ehli kitaptan, özellikle de Hristiyanlardan çok sık bahseden Ali İmran suresini bu dönemde, böyle bir zamanda Ali İmran suresinin tefsiri üzerinde durmayı daha gerekli gördüğüm için. Mekki sureler iman esasları üzerinde daha çok dururlarken Allah'ın uluhiyeti meselesi üzerinde, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı tevhid akidesi üzerinde daha çok dururken, bir taraftan ibadet esaslarından da bahsederken, medeni surelerde ehli kitaptan ve münafıklardan, cihattan bahseder. Bu arada muhakkak yine tevhid akidesine temas eder. Bütün surelerde tevhid akidesi yer alır. Çünkü insanın her an için bu akideyi hatırlaması şarttır. İnsan Allah'tan başka ilahlar edinmeye müsait bir varlıktır. Fıtratında takva da yerleştirilmiş, fıskı fücur da yerleştirilmiştir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah Azze ve Celle fucuru da, fıskı günahı da, takvayı da insanın ruhuna ilham ettiğini ifade eder. O yüzden Mekki surelerin konusu olsa da medeni surelerde de Allah'tan başka ilahın olmayacağı konusu tekrar tekrar vurgulanır. Kur'an'dan nereyi açıp bakarsanız bakın, hangi sayfaları öğrenirseniz öğrenin, mutlaka oralarda tevhid akidesine temas edildiğini göreceksiniz. Bu şekilde Allah Azze ve Celle esas davayı hiçbir zaman unutturmaz. Bütün surelere, bütün Kur'an'a serpiştirmek suretiyle, sadece bir yerde anlatıp geçmek suretiyle değil, bir yerde geniş geniş anlatıp bir daha ondan bahsetmemek suretiyle değil, bütün sayfalarda, bütün surelerde aynı esas mesajın üzerinde durur ve insanları o akideyi kabule davet eder. Peygamberler, bütün peygamberler geldiklerinde hepsi aynı akideye davet ettiler. Bütün kitaplar ve sahifeler hepsi aynı akideye davet için geldi. Fakat insanlar o peygamberler hayattayken dahi akideden sapma gösterdiler. Peygamberlerin ölümünden sonra ise bu sapmalar daha da hızlandı. O yüzden Hazreti Musa Aleyhisselam kendi eliyle Tevrat'ı yazdıktan sonra onlara teslim etmiş ve korkuyorum demişti. Ben hayattayken bile sapmalar gösterdiniz. Sizden birkaç gün uzaklaştığım zamanda bile 40 geceliğine Rabbimle buluşmaya gittiğimde bile saptınız, tekrar putperest oldunuz. Korkuyorum benden sonra haliniz ne olacak demişti. Yazıyorum ve bunu bir sandığın içerisine koyuyorum ki daima onu okuyasınız ve sapmayasınız diye. Ama yine korktuğu şey gerçekleşmiş, onun başına da gelmiş, diğer bütün peygamberlerin de başına gelmişti. İnsanoğlunun akideden, akaidinden sapması çok kolay olmaktadır. Bir Müslümanın için de bu tehlike aynı şekilde söz konusudur. Kendini Müslüman zannettiği halde İslam'dan çıkmış gitmiş olabilir. Eskiden Yahudiler de kendilerini hakiki Yahudi, yani hakiki Müslüman sanıyorlardı ama o akideden çok uzaklaşmışlardı. Hristiyanlar da aynı şekilde kendilerini hakiki Hristiyan, hakiki İsevi sanıyorlardı ama o akideden çok uzaklaşmışlardı. Kur'an onlara, Yahudilere mağdubi aleyhim diyor. Gazaba uğramış olanlar, Hristiyanlara da dalin diyor. Sapmış olanlar, İsa konusunda büyük bir hata içerisine düşmüş olanlar. Halbuki onlara gelen peygamberler de büyük peygamberlerdi. Ve koca bir kitap indirilmişti onlara da. Ama insanın her an için sapması muhtemildir. Ve hiçbir zaman insan benim milletim sapmaz ya da ben sapmam diyemez. Daima teyakkuz halinde olmak zorunda. Daima kitabının ve Müslümanların ne halde olduğunu, kitaba bakılıp bakılmadığını, kitaba göre bir hayat yaşanıp yaşanmadığını, kitap üzerinde değişik oyunlar oynanıp oynanmadığını daima dikkatle takip etmek zorundadır. Kendi kitaplarını bozmuş olanlar şimdi kitabımızı da bozmaya çalışıyorlar. Değişik zamanlarda buna benzer oyunlar oynandı. Fakat bu zamanda oynanan oyun geçmişte oynanan oyunlara hiç benzemiyor. Geçmişte oynanan oyunlar başarılı olamadı. Çünkü o zaman büyük bir İslam devleti vardı. Bugün mevcut değil. O gün yeryüzünün yarısı Müslümanların elinde üç kıtada at koşturuyorlardı. Bugün öyle değil. O gün Müslümanlar zengindiler. Bugün öyle değil. O gün Müslümanlar İslam'ı biliyorlardı. Bugün öyle değil. O gün Müslümanlar şuurluydular. İslam'ı anlayarak yaşıyorlardı. Bugün öyle değil. O gün İslam'ın düşmanı bugünkü kadar çok değildi. O gün münafıklar bugünkü kadar çok değildi. O yüzden o günkü oyunlar başarılı olamamıştı. O günkü misyoner faaliyetleri hedefine ulaşamamıştı. Fakat bugün öyle bir zaman zuhur etti ki, bu zamanda Müslümanlar fakir, batıya hayranlık duyuyor. Bu zamanda Müslüman kendi dinini bilmiyor. Ve bu zamanda Müslümanlar yeryüzünün ezilmiş milletleri durumundalar. Güçlü olan toplumlara karşı eziklik duyuyorlar. Aşağılık kompleksine kapılmış vaziyetteler. Modern olmayı medeniyet olmakla karıştırır haldeler. İşte böyle bir zamanda Müslümanlar faaliyetlerine hız verildi. Allah Azze ve Celle o günden itibaren Müslümanların akide mevzuunda dikkatli olmaları gerektiğini sürekli hatırlatır. Kur'an'ın değişik yerlerinde bu mesele sürekli olarak tekrar edildiği halde Ali İmran suresi ve Bakara suresi de bu konu üzerinde özellikle durur. Bakara suresini okuyan, Ali İmran suresini okuyan insan ehli kitapla olacak olan, olabilecek olan diyaloğun boyutlarını da anlayabilir. Ham hayaller peşinde koşmayacaktır böyle bir insan. Allah Azze ve Celle onları yaratan Allah, onların kalplerini bilen Allah, onların kalplerinde sakladıklarını bilen, gizlileri bilen Allah, gizlinin de gizlisini bilen, onların bile farkında olmadığı o gizli şeyleri bilen Allah onlar hakkında bilgi verir Kur'an'dan. Siz istediğiniz kadar onları sevin. Siz istediğiniz kadar onlara yumuşaklık yapın. He entum ula. İşte siz böylesinizler Allah'ım. Tuhibbunehum, onları seviyorsunuz. Ama onlara gelince ve la yuhibbunekum, sizi sevmiyorlar. Siz onları severken onlar sizi sevmiyorlar. Onların öfkeleri ağızlarından taşıyor. Kalplerinde gizledikleri şey ise ondan çok daha büyüktür diyor Allah. Onların kalbini yaratan Allah söylüyor. Onların kalplerinin derinliklerini bilen Allah söylüyor. Onların bile farkında olmadığı şeyleri bilen Allah söylüyor. Ama Müslümanlar uzun yıllardır Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'ın yerine başka kitaplar dolmaya başladı. Kur'an'ı bilmeden başka kitaplar okunmaya başlanıldı. Ne kainat kitabı okundu hakiki imana erişebilmek için, ne Kur'an okundu ne yapacağımızı öğrenmek için. İşte ondan sonra Müslümanlar çeşitli oyunlar karşısında mağlubiyet göstermeye başladılar. Onun içindir ki Ali İmran suresi bugün ele alınması gereken önemli bir suredir. Bakara suresi bugün için önemli, üzerinde durulması gereken surelerdendir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde özellikle Yahudilerden bahseder. Ali İmran suresinde özellikle Hristiyanlardan daha çok bahseder. Ve Allah Azze ve Celle çok enteresandır ki Mekki surelerin özelliklerinden olan sureye başlarken huruf-u mukatta'a denilen, hece harfleri denilen, elif, lam, mim gibi, yasin gibi harfler, onlar ekseriyetle Mekki surelerde bulunur. Mekke'de müşriklere meydan okumak için. Fakat medeni bir sure olan Ali İmran suresinin de öyle başladığını görürüz. Çünkü Allah Azze ve Celle Mekke'de müşriklere meydan okunması gerektiği için onlara meydan okumuş, ama aynı meydan okuma Medine'de de devam etmesi gerektiğinden ötürü Mekke'de müşriklere meydan okuyan Allah bu sefer Medine'de ehli kitaba meydan okumuş. Haydi Kur'an'ın benzerini getirin bakalım demişti. Kur'an-ı Kerim bazı surelere böyle manasını tam olarak anlayamadığımız harflerle başlar. Elif, la, mim gibi burada da öyle başlıyor. Yasin, nasıl ki Yasin ile başlıyorsa iki tane harf. Sonuç itibariyle bunların manasını Allah bilir deyip geçmek en doğrusudur. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bazı ayetlerinin müteşabih olduğunu ifade etmiştir. Bu surede daha sonraki ayetlerde geleceği gibi, Ali İmran suresinin ilk sayfasında belirtileceği gibi, Kur'an'ın bazı ayetleri müteşabihtir, bazısı muhkemdir. Manası açıkça anlaşılan muhkem ayetler olduğu gibi, manası açıkça anlaşılamayacak olan müteşabihler de vardır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle muhkemlere tabi olmamızı emreder. Manası açık olanlara tabi olun ki dininizde sapma göstermeyesiniz. Müteşabihleri anlayamadıklarınızın peşinden koşmayın.
Anlayamadıklarınıza kendi kafanıza göre manalar yüklemeye çalışmayın ki sapmayasınız. İşte İncil'lerde mesela baba kelimesi geçerdi. Hazreti İsa aleyhisselam eb kelimesini Arapçasıyla kullanırdı da onu sonradan velid manasında, bugünkü kullanıldığı manada baba manasında anlamaya çalıştılar. Halbuki o onlar için olsa olsa bir müteşabih sayılabilirdi. Bugünkü insanların kullandığı manada bir baba olamazdı Allah. Halik-i Rahim manasında olduğu anlaşılıyordu. Kainatın sahibi olan, yaratıcısı olan merhametli Allah manasındaydı. Ama onlar anlayamadıkları, esasında anlamak istemedikleri, yoksa anlaşılması o kadar da zor değildi. Eb kelimesinin manasının bildiğimiz baba olmadığı açıktı. Ama onlar onu velid manasında, bildiğimiz baba manasında anlamak istediler. Nasıl ki onlar bu şekilde saptılarsa, Müslümanlar da anlayamadıkları ayetlere kendi kafalarına göre manalar yükleyecek olurlarsa sapacaklardır. Tevhid akidesinden sapmalar daima olmuştu tarih boyunca. Onun için Kur'an-ı Kerim sürekli olarak aynı meseleye temas eder. Medeni surelere baktığınız zaman da göreceksiniz tevhid akidesinden bahsedildiğini. Çok enteresandır bu. Medeni surelerde hala tevhidden bahsedilmesi enteresandır. Çünkü Mekki surelerde tevhidden bahsedilmesini anlamak kolay. Çünkü o zaman tevhid bilinmiyordu, Allah Azze ve Celle hem Müslüman olacak olanlara, olmuş olanlara öğretiyordu. Ama medeni surelerde hala tevhidden bahsedilmesinin sebebi neydi? Hala Allah Azze ve Celle ondan başka ilah yoktur diyordu sürekli olarak. Demek ki Müslümanların da sapma tehlikesi vardı. Demek ki insanların daima Allah'tan başka ilahlar edinmesi tehlikesi vardı. Demek insanların daima Allah'tan başkasına dua etmesi, Allah'tan başkasından yardım istemesi tehlikesi vardı. Demek ki Medine'de de ehli kitapla karşı karşıya gelecekler ve ehli kitabın şirkinden etkilenebilirlerdi. O yüzden baba, oğul, ruh, kudüs diye üçlü ilaha inanan Hristiyanlarla karşılaştıklarında, Uzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudilerle karşılaştıkları zaman etkilenmemeleri için Allah Azze ve Celle sapma olmasın diye medeni surelerde de aynı hakikat üzerinde sık sık duracaktır. İşte Elif La Mim, Allahu La İlahe İlla Hu diyerek başlayan El İmran suresinde de Allah Azze ve Celle aynı hakikati bir kez daha söyler. Ve ehli kitabın şirk içerisinde olduğunu imadır bu aynı zamanda. Eğer ehli kitap şirk içerisinde olmasaydı, medeni surelerde hiç olmasa Yahudilerle karşılaşan Müslümanlara, Hristiyanlarla karşılaşan Müslümanlara Allah Azze ve Celle yeniden ve yeniden tevhid akidesini hatırlatmazdı, gerek görmezdi belki böyle bir şeye. Ama medeni surelerde de hala aynı gerçeğin tekrarlandığını görürüz. Çünkü Yahudiler şirk içerisindeydiler. Çünkü Hristiyanlar da şirk içerisindeydiler. Onlarla muhatap olmaya başlayan Müslümanlar, eğer onlara tevhid olsaydı, tevhidi görmüş olsalardı, zaten 13 yıl boyunca Mekke'de kendileri de tevhidi öğrendiklerinden dolayı yeniden tekrarlanmasına gerek olmayacaktı. Ama onlar şirk içerisindeydiler. Şirk içerisindeydiler. Ve ondan dolayı Allah Azze ve Celle o meseleye yeniden temas etti. Mekke'de Mekke'nin müşriklerine tevhidi anlatan Allah, şimdi ehli kitap denilen adamlara tevhidi anlatıyordu. Halbuki ehli kitabın müşrik olmaması beklenirdi. Halbuki ehli kitabın ayetleri satmaması beklenirdi. Halbuki ehli kitabın kitaplarını muhafaza etmeleri beklenirdi. Ehli kitabın Hazreti Muhammed'e iman etmeleri beklenirdi. Ve la tekûne evvele kafirin bih diyor Kur'an. İlk inkar eden siz olmayın. Kitap sahibisiniz. İlk inkar edenler siz olmayın. Mekke'nin müşrikleri hadi inkar ediyorlar neyse. Kitap bilmiyorlar, peygamber bilmiyorlar. Ahiret bilmiyorlar hadi neyse. Ama size ne oluyor? Siz daha evvel kitap gördünüz. Sizin atalarınıza kitap verildi. Ama Mekke'nin müşriklerine İsmail aleyhisselamdan sonra peygamber gelmedi. Yakın bölgelere peygamber gönderildi ama Filistin topraklarında olduğu gibi Ama o bölgeye direkt Mekke'ye peygamber gönderilmemişti. Haydi onlar şirke düştüler. Ya size ne oluyor? Ey Medine'nin ehli kitabı. Ey Bizans. Ey Yahudiler size ne oluyor? وَلَا تَكُونَ اَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ İlk inkar edenler siz olmayın. Çok ilginç bir noktadır ki Allah Azze ve Celle'nin Mekke'de daha çok üzerinde durmuş olduğu Mekke'nin müşrikleri, peygamber tanımayan, ahiret bilmeyen, kitap bilmeyen o Mekke'nin müşrikleri, onların içerisinden ilk zamanlarda da iman edenler olduysa da sayıları çok değildi. Allah Resulü oradan hicret etmek zorunda kalmıştı onun için. Kendisi de yapmadığını bırakmamıştı Mekke'nin müşrikleri. Fakat daha sonra onların fevç fevç iman ettiklerini görürüz. Mekke'nin fethinden sonra özellikle, Bedir'deki İslam'ın galibiyetinden sonra, Hendek'teki başarısızlıklarından sonra, Allah Resulü'nün zaferlerinden sonra, bütün bölgede İslam hakim olmaya başladıktan sonra, Mekke'nin müşriklerinin iman etmeye başladığını görürüz. O peygamber bilmeyen adamlar, kitap bilmeyen adamlar, ahiret bilmeyen adamlar, ahirette alay eden adamlar, bu çürümüş kemikler yeniden dirilecek diyen adamlar, onların yeniden felç felç kabileler halinde o müşriklerin iman ettiğini görürsünüz. Çünkü Mekke'nin müşriğini frenleyen bir kitabı yoktu elinde. Mekke'nin müşriğini müşrik yapan bir kitap yoktu elinde. Atalarından kalan adetler vardı sadece. Atalarının izinden gidiyorlardı sadece. Onları saptıran bir kitapları mevcut değildi. Ama ehli kitabı saptıran kitapları mevcuttu. Onların meseleyi anlaması daha da zor olmuştu o yüzden. Belki başlangıç itibariyle, Mekke'nin müşriklerinin pozisyonu itibariyle, ehli kitaba nispetle, pozisyonları itibariyle belki daha yakındılar İslam'a. Öyle görünüyorlardı. Mekke'nin müşriğinin İslam'dan uzaklığı 100 metre ise, belki Medine'nin Yahudisinin pozisyon itibariyle İslam'dan uzaklığı belki 50 metreydi. Belki 10 metreydi. Ama o 10 metredeki adam iman etmedi de gelmedi İslam'a da. 100 metre uzaktaki müşrik geldi sonuçta. Demek ki ehli kitap olmak fazla bir şey ifade etmiyor. Hatta yerine göre kitap ehli olmak onun küfür içerisinde kalmasına sebep bile olabiliyor. Çünkü o kendisini boşlukta görmüyor. Çünkü benim de kitabım var zaten diyor. O peygamber peygamber olsa bile sizin peygamberiniz diyor. Arapların peygamberi diyor. Bu yanlış anlayışlar onların iman etmesine engel oluyordu. Ama Mekke'nin müşriği öyle değildi. Onlar boşluk içerisindeydiler. Meseleye bu noktadan bakarsanız, dinsizlerle ilgilenmek, hatta dinsizlerle diyalog, dinler arası diyalogdan daha ehemmiyetlidir denilebilir. Dinsizlerle diyalog yapmayanlar, neden dinler arası diyaloğa taraftar oluyorlar acaba? Allah Resulü'nün hayatı meydanda, Kur'an meydanda, Mekke'nin müşriği iman etti. Mekke'nin civarındaki müşrikler iman etti. Kur'an İzaca suresinde dediği gibi fevç fevç, kabile kabile iman ettiler, iman edecekler dedi ve iman ettiler. Onlar kabileler haline iman ederlerken ehli kitaptan iman edenler parmak sayısını geçmedi neredeyse. Bizzat Resulullah'la muhatap olmalarına rağmen, bizzat Resulullah'la tartışmalarına rağmen yine de onların içinden çok azı iman ettiler. Özellikle Yahudilerin içerisinden çok nadir çıktı iman eden. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bu hakikatleri hatırlatıyor. Ve ehli kitabı muhatap alıyor. Ehli kitabı ey ehli kitap diye hitap ediyor. Anlamanız daha kolay sizin. Ama sizi engelleyen kibriniz var. Biz de kitap ehliyiz diyorsunuz. O yüzden kabul etmek istemiyorsunuz. Siz gönderilen peygamber eski peygamberler gibi bir kavme gönderilmiş mi sanıyorsunuz? O bütün insanlığa gönderildi. Sizin peygamberleriniz gibi bir kavme gönderilmedi. Hem siz peygamberlerinizi de Allah yaptınız. İsa'yı tanrılaştırdınız. Tanrı ile İsa'yı aynı kefeye koydunuz. Güneşle güneşten gelen ışının farkı var mıdır ki dediniz. Allah'ı aciz bir yemek yiyen bir varlığa benzettiniz. Allah'a tuvalete giden bir varlığa benzettiniz. Tuvalete giden bir varlığı Allah yaptınız. Kur'an, ey sapıklar demekle haksız mıdır? Sapmış olanlar demekle haksız mıdır? İsa'nın gösterdiği mucizeler yanlış değerlendirip de onu tanrılaştıranlar, sapmış değildirler de nedirler? Onlarla diyalog halinde olanlar, onlara hakikatleri de anlatıyor değiller. Onların dinlerini de haklı bir din gibi gösteriyorlar. O toplantılara katılmak dahi, dinler arası diyalog demek dahi bunun adına, ehli kitap demek bile onlara. Evet, Kur'an ehli kitap diyor ama Kur'an'ın deme şekli farklı. Bugünküler adeta onların dinlerinin de hak olduğunu söyleyecek kadar ileri gidecek şekilde ifadelerde bulunuyorlar. Onların dinlerinin de doğru olabileceğini söyleyecek kadar, hatta amentü'de ittifakımız var diyecek kadar, iman esaslarında ittifakımız var diyecek kadar, anlaşamadığımız konular çok azdır diyecek kadar, teferruattır diyecek kadar, anlaştığımız meseleler çok fazladır diyecek kadar, onların dinlerini de doğru olarak gösterecek kadar, o ifadeleri duyan bir Hristiyan, kendi dininde hatalar görmeye başlamış, düşünmeye başlamış, belki de Müslüman olmayı düşünmeye başlamış olan bir Hristiyan, o diyalog toplantılarında Müslümanların onlara göstermiş olduğu o iltifatları, o yaptıkları iltifatları gördüğünden, demek bizim dinimiz de hakmış diyecektir. Kendisinin dininin tamamen değiştirildiğini artık kabul etmeyecektir. İnanç esaslarında ciddi sapmalar içerisinde olduklarını artık kabul etmeyecektir. Allah Azze ve Celle medeni surelerde ehli kitabı muhatap alarak Müslümanların onlarla diyaloğunun nasıl olacağını ifade eder. Allah Azze ve Celle ehli kitaba seslenir ama bugün diyalogçuların seslendiği gibi değil. Göreceksiniz bu sure boyunca. 200 ayet olan bu sure boyunca göreceksiniz. Allah Azze ve Celle ehli kitaba nasıl hitap ediyor? Ehli kitapla nasıl konuşuyor Allah? Ehli kitabı nasıl davet ediyor Allah? Onların ne gibi oyunlar içerisinde olduğunu söylüyor Allah. Allah'ın hitap şekliyle bugün diyalogçuların hitap şeklinin farkını göreceksiniz. Ben konuşmayacağım, Allah konuşacak. Allah'ın ayetlerine dikkatle bakacaksınız. Evinize gittiğiniz zaman da okuyun Ali İmran suresini. O zaman göreceksiniz Allah nasıl konuşuyor o surede. Ehli kitaptan bahsederken Allah nasıl bahsediyor göreceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle Mekke'de Yasin gibi manası tam anlaşılamayan harflerle başlıyordu bazı surelere. Aynı şekilde medeni olan bu surede de Elif Lam Mim ile başlıyor. Mekke'de Mekke müşriklerin teslim almak için öyle başlıyordu. O gibi ayetlerin manası üzerinde çok tartışmalar olmuştur. İmam Razi tefsirinde 21 görüşten bahseder. Bu gibi ayetlere Elif Lam Mim gibi, Yasin gibi, Taha gibi ayetlere, ayetler konusunda ulemanın 21 görüşünü nakleder. Kimisi bunların surelerin isimleri olduğunu söylemiş. Kimi bunların Kur'an'ın ismi olduğunu söylemiş. Kimi bunların Allah'ın ismi olduğunu söylemiş. Kimi bunların Allah ve Resulü arasında bir şifre olduğunu söylemiş. Allah ve Resulü bilebilir bunun manasını demiş. Allah Azze ve Celle kendi Resulüne gizli bir talimat veriyor bu surede. Bu ayetiyle kimi böyle görüşler beyan etmiş, kimisi Mekke'nin müşriklerini teslim almak için Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde başladığını ifade etmiştir. onların dikkatlerini celbedebilmek için anlamadıkları bir kelimeyle başlıyordu. Yasin dediği zaman Mekke'nin müşriği anlayamıyor ve dinliyordu. Acaba bundan sonra ne söylenecek? Çünkü onlar Allah Resulü'nün konuşması anlaşılmasın diye ses yapıyorlardı. Taşları birbirine vuruyorlardı, ellerini vuruyorlardı, ses gürültü yapıyorlar, bu şekilde peygamberin konuşmasını engellemeye çalışıyorlardı. İşte o gibi ayetler geldiğinde, Kur'an onlara anlamadıkları bazı kelimeler kullandığı zaman, elif dediğinde, harfin adını söylediğinde, harfin yazılış tarzını söylediği zaman, lam dediğinde, mim dediğinde onlar dinliyorlardı. Acaba bundan sonra ne denecek? Çünkü öyle bir kelime Arapçada yoktu. Elif, lam, mim diye bir kelime bilmiyorlardı. Böyle bir kelime yoktu. Bunlar üç tane harfin okunuş tarzıydı. Ondan sonra gelen mesajı dinlemek zorunda kalsınlar diye Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade ediyordu. Bazen böyle hitap ediyordu. Bazılarının görüşü bu. Fakat ekseriyetin görüşüne gelince, en mantıklı olan kanaate gelince, Allah Azze ve Celle bu gibi ayetlerle, bu gibi harflerle bütün kafirlere meydan okumaktadır. Ey kafirler, işte biz bu kitabı harflerden müteşekkil olarak gönderdik. İşte Kur'an elif gibi, lam gibi, mim gibi harflerden müteşekkildir. İşte haydi benzerini getirin bakalım. Madem ki insan kelamıdır diyorsunuz, haydi onun benzerini getirin bakalım. Kur'an onlara meydan okuyordu bu şekilde. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın benzerini getirin dedi, getiremediler. 10 tane suresinin benzerini getirin dedi, getiremediler. Daha sonra Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bir tane suresinin benzerini getirin bari dedi. Yine getiremediler. Bu şekilde Kur'an onlara meydan okumaya devam etti. 14-15 asırdır Kur'an meydan okuyor. Eğer bir tane Kur'an yazabilmiş olsalardı, bir tane suresinin benzerini gaybden haberler veren, Kur'an'ın fesahatına, belagatına sahip, Kur'an'daki edebiyata haiz olan bir sure, Kur'an gibi göklerden doğru bir şekilde bahseden, gaybden bilinmeyenlerden doğru bir şekilde bahseden, gelecek hakkında doğru bilgiler veren, bilimsel bazı hakikatleri içeren bir sure yazabilmiş olsalardı, Kur'an'ın bütün iddiası çürümüş olacaktı. Meşhur Cahiz'in dediği gibi, eğer muarazay bil huruf mümkün olsaydı, muharebeyi bir suyufa mecbur kalmayacaklardı. Eğer harflerle Kur'an'a meydan okuyabilselerdi, eğer harflerle Kur'an'la Kur'an'a bir nazire koyabilselerdi ortaya, harflerle Kur'an'la mücadeleyi başarabilselerdi, o takdirde kılıçlarla mücadele zorunda kalmayacaklardı. O zaman 8 tane Haçlı seferini, ne 8'i 18'i belki 108 tane Haçlı seferini yapmak zorunda kalmayacaklardı. İşte Kur'an'ınızın dediğini yaptık diyeceklerdi. Kur'an bir suresinin benzerini getirin diyor. İşte biz getirdik diyeceklerdi. Ve Kur'an'dan şüpheler oluşacaktı Müslümanların kalbinden. O zaman savaşa da gerek kalmayacaktı. Medeniyetler arası çatışmalara da gerek kalmayacaktı. Dinler arası çatışmalara gerek kalmayacaktı. İşte diyeceklerdi, yazdık bir suresinin benzerini. Ve işte bakın gaybden haber verdik, işte çıktı. İşte bakın bilimsel gerçekleri söyledik, göklerle ilgili bilinmeyen gerçekleri. Bakın aynen çıktı. Bakın işte geçmişten haber verdik, aynen çıktı bakın diyeceklerdi. İşte Kur'an'ın edebiyatına ulaştık diyeceklerdi. Kur'an gibi hatasız, az ve öz, az kelimelerle çok manalar ifade eden bir kelam, bir sure yazdık diyeceklerdi. İşte yazdık diyeceklerdi. Ama bunu diyemediler. Onu diyemeyince kılıçlarına sarılmak zorunda kaldılar. Önce taşları vuruyorlardı susturabilmek için. Nasıl ki bugün televizyonları bağırtıyorlar. İslam davetçilerinin anlattıkları duyulmasın diye her tarafta yüzlerce kanalla televizyonları bağırtanlar, onların torunları, Mekke'nin müşriklerinin torunları, onları taşları vuruyorlardı. Allah Azze ve Celle Mekke'de müşriklere böyle meydan okumuştu. Haydi getirin benzerini. Böyle başlayan surelere dikkatli bakarsanız, böyle harflerle başlamış olan surelere dikkatle bakarsanız, mutlaka ondan sonraki ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin kitaptan bahsettiğini göreceksiniz. Allah Azze ve Celle Elif Lam Mim der. Ondan sonra Zalikel Kitab der mesela. La raybe fih der, o kitapta şüphe yoktur der. Bu şekilde bütün böyle başlayan surelere bakın. Kur'an bu harflerle başlıyor bazı yerlerde. Üç harf bazen üst üste, bazen iki harf, bazen üç harf, bazen dört harf, bazen beş harf. Allah Azze ve Celle arda arda bu şekilde harfleri sıralar bazen. Ve sonra bu kitapta şüphe yoktur der. Demek isteniyor ki bu harflerden oluşmuş olan bu kitap Allah'ın kelamı olduğuna şüphe yoktur. Eğer şüphe ediyorsanız onun benzerini yazın bakalım. Onun kurduğu gibi bir medeniyet kurun bakalım. Öyle bir kitap, öyle bir sure indirin ki o sizin size insanca bir medeniyet kursun. Kuramazsınız, kuramadınız. Kurduğunuz medeniyetin hali meydandadır. Kur'an medeniyeti, geçmişte nasıl bir medeniyet kurdu Kur'an, o da meydanda. Bugün Batı medeniyeti de meydanda. İkisinin sonuçları görüldü. Allah Azze ve Celle bu şekilde meydan okudu. Haydi dedi kitaptan şüphesi olanlar, haydi yazsınlar bakalım. Bu gibi harflerle başlayan bu surelerin hepsinde kitapta şüphe olmadığı noktasına temas edilmiş olması bu görüşün doğruluğunu gösterir. Allah Azze ve Celle illa da bir manası olsun diye bu ayetleri indirmiş olmayabilir. Fakat meydan okumak için de indirmiş olabilir. Haydi yazın bakalım harflerden oluşan bu kitabın benzerini demek için sadece. Sadece bunun için de indirmiş olabilir. Bazı kimseler de bu gibi harflerin ebced hesabıyla hesaplamak suretiyle gaybden haberler vermek için geldiğini iddia ettiler. Arapçada her bir harfin rakamsal karşılığı var. Daha evvelden beri vardı. İslam'dan evvelden kalmıştı bu adet. Allah Resulü'nün öğrettiği bir şey değildi bu ebced hesabı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harflerin rakamsal karşılıkları olduğunu ve ona göre hükümler çıkarılabileceğini, ona göre gaybtan haberler verilebileceğine dair en ufak bir şey söylemiş değil. Ama Medine'de Yahudilerden bir topluluk gelmişti. Efendimiz İbn-i İshak anlatıyor. Bu hususta elimizde sahih bir rivayet mevcut değil. Efendimizin bizatihi kendisinin böyle bir tavsiyede bulunduğu yahut da böyle bir hesap yaptığına dair elimizde sahih bir rivayet mevcut değil. İbn-i İshak siyerinde anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilerden bir topluluk gelmişti. Ve dediler ki ya Muhammed, sana Cebrail mi getirdi bu sureyi? Elif Lam Mim'i sana Cebrail mi getirdi dediler. Evet dedi Resulullah. Dediler ki senden evvel de peygamberler gelmişti. Onların ömürleri, bazıların ömrü uzun, bazıların kısa olmuştu. Seninki acaba ne kadar olacak? Senin dininin ömrü ne kadar olacak? Senin ümmetinin ömrü ne kadar olacak? Elif dediler bir demek. Arapların eski adetlerine göre ta cahiliye döneminden kalan ehli kitabın uydurmaları bunlar. Dinlerini bozanlar böyle şeyler de ilave ettiler. Dediler ki elif bir demek, lam 30 demek, mim de 40 demek. Dolayısıyla senin ümmetinin ömrü 71 sene olacak dediler. Yalan söylediler. Dediler ki sonra Allah Resulü onlara seslenmiyordu. Adeta onların bu komik hallerine gülüyordu. Dediler ki sana bundan başka bir şey de geldi mi? Evet dedi Resulullah. Elif Lam Mim Sad da geldi bana. O zaman dediler senin ümmetinin ömrü Sad da 60 olduğuna göre 131 senedir dediler. Sonra başka geldi mi dediler. Evet dedi Resulullah. Ne geldi dediler. Allah Resulü buyurdu ki Elif Lam Ra da geldi bana. Onun da hesabını yaptılar. Ra 200'dür dediler. O takdirde senin ümmetinin ömrü 231 sene dediler. Başka var mı dediler. Evet dedi Resulullah. Elif Lam Mim Ra da geldi dedi. O zaman dediler 271 sene. Sonra şaşırdılar. Dediler ki senin ömrünü, senin ümmetin ömrünün ne olduğunu anlayamadık diye çekip gittiler. Senin halin bize karışık göründü dediler. Karışıktı tabi. Yanlış hesap elbette ki karışacaktı. Öyle bir şey yoktu ki. Üstad Bediüzzaman önemli hizmetler yapmış, çilekeş bir insandır. İmani meseleleri güzel bir şekilde ortaya koymuştur. Tabiat Risalesi gibi, Haşi Risalesi gibi risaleleriyle maddiyun felsefesini yerle bir etmiş, Haşi Risalesi gibi risaleleriyle ahirete imanı kuvvetlendirmiş, İhlas Risalesi gibi risaleleriyle Müslümanların samimiyetini sağlamaya çalışmış, İhlasa ulaşmalarını sağlamaya çalışmış, bir sürü muğlak, karışık zor meseleleri, kader gibi bir takım meseleleri halletmeye çalışmış, insanların anlayabileceği bir düzeye indirmeye çalışmıştır risalesinde. Fakat bazı eserlerinde sikke-i tasdik-i gaybi gibi böyle hesapları o da yapar. Keşke yapmasaydı. Böyle hesapları o da yapar. Hatta Kur'an'da böyle hesaplar yapmak suretiyle, Kur'an'da nur kelimesinin geçtiği yerlerde buna benzer hesaplar yapmak suretiyle Kur'an'ın birçok ayetinin Risale-i Nur'lara işaret ettiğini söyler. Hazreti Ali'nin de işaret ettiğini söyler kendisine ve kendi risalelerine. Keşke bunları söylemeseydi. Bunlar kesin delillere dayalı bir şey değildi. Ne İmam-ı Azam böyle bir şey söyledi, ne İmam Buhari böyle bir şey söyledi. İmam-ı Azam'ın fetvaları hala istifade edilen fetvalar. İmam-ı Azam bana Kur'an işaret ediyor demedi. Bana Kur'an'da 33 yerde işaret ediyor demedi. İmam Şafii demedi, İmam Malik demedi, Hazreti Ebu Bekir bile demedi. Abdülkadir Geylani bunu söyledi. Halbuki bunlar asırlara damgasını vuran müçtehitler, müceddidler ve veliler idiler. Onlar böyle sözler söylemediler. Kendisi bu gibi sözleri veya kendisinin kerametlerini ortaya koymasının sebebi olarak Risale-i Nur'ların ve İslam'ın düşmanlarının çok olmasını sebep olarak gösterir. Böyle bir zamanda İslam'ın düşmanları çokken, risalelerin düşmanları çokken, böyle bir zamanda onları övmek lazımdır ki onlara insanlar sarılsınlar demek ister. Hatta bunu açıkça söyler ve onlar benim marifetim değil der. Risaleler benim malım değildir derdi değişik yerlerde. Ama yine de keşke o ebced hesaplarıyla rakamları bulup da filan zamanda şu olacak, filan zamanda böyle olacak demeseydi keşke. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey öğretmedi. Yahudiler de yalnızca soruyorlardı. Elif lam mim dediler. Sana geldi, sana Allah'tan mı geldi? Evet dedi. Hesabı onlar yaptı, Resulullah yapmadı. Elif lam ra'nın hesabını onlar yaptı, Resulullah yapmadı. Elif lam mim sa'dın hesabını onlar yaptı, Resulullah yapmadı. Resulullah sadece onlara bu mantığın yanlışlığını göstermek istedi. Elif lam mim ile, elif lam mim ra ile şununla bununla bu işler olmaz demek istedi. Siz yanlış hesap peşindesiniz demek istedi. Elif lam mim'in hesabını yapıyorsunuz. Kur'an'da Yasin de var, Kur'an'da elif lam mim ra da var, Kur'an'da sa'd da var. Kimisi de bunların hepsinin toplamı dediler, 700 küsur sene yapıyor dediler. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkmadı mı? Bütün bu bilgilerin yanlışlığı ortaya çıkmadı mı? Ümmeti Muhammed 15 asırdan beri devam etti. 7 asır değil. Ne 71 sene, ne 704 sene. Hepsinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ümmet-i Muhammed 14-15 asırdır ayakta ve kıyamete kadar da ayakta kalacak. Allah Resulü İsa Aleyhisselam gelmeden kıyametin kopmayacağını söylüyor. İsa Aleyhisselam gelecek ve Müslümanlarla birlikte olacak. Ümmet-i Muhammed o zamana kadar devam edecek. Daha ne kadar devam edecek Allah bilir. Ama bütün hesapların yanlış olduğu ortaya çıkmadı mı? Böyle hesaplarla bir yere varmaya çalışanlar, Elif Lam Mim gibi ayetlerle amel etmeye çalışanlar, bunlar nereye varacaklarını sanıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ne öğretmesi gerektiyse öğretti. Din tamam oldu. Dine ilaveler yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Dine yapılacak olan en küçük bir ilave dini bozmaktır, bidat çıkarmaktır. Onunla amel edecek olan bütün insanların günahı onun boynuna olur. Kıyamete kadar her kim onunla amel ederse, o bid'atlerle amel edecek olursa, hepsinin günahı o bid'atı çıkaran adamın boynuna olur. Dolayısıyla sakın ha sakın dininize ilaveler yapmayın. Allah Resulü böyle bir hesap yapmadı ki biz yapalım. Kur'an Elif Lam Mim dedi. Çok çok anlayamadık dersiniz bırakırsınız. Bazı kelamcılar Kur'an'da anlaşılmaz ayet olamaz dediler. Allah Azze ve Celle madem ki insanlara hitap ediyor, madem ki insanlara Kur'an'ı düşünmelerini emrediyor, madem ki Kur'an bazen efela takilun diyor, düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyor madem. Madem Kur'an böyle söylüyor, o takdirde demek ki Kur'an anlaşılır ki öyle söylüyor dediler. Elif Lam Mim'in anlaşılabileceğini iddia ettiler. Peki böyle söyleyenler ne anladılar? Bunların bir kısmı dedi ki Elif demek Allah'ın Elif'i, Lam da Cibril'in Lam'ı, Mim de Muhammed'in Mim'i dediler. Allah Cibril Muhammed manasındadır dediler. Neye dayanarak dediler bunu? Yasin'e nasıl bir mana verecekler? Elif Lam Mim'e nasıl bir mana verecekler? Kafalarına göre mana vermekten başka bir şey yapamazlar. Kafalarına göre mana verecekler. Bunlar birer tefsir olamaz. Bunlar belki sadece tahmindir, tahminden öteye gidemez. Kur'an-ı Kerim bu surede Allah'ın bazı ayetlerinin müteşabih olduğunu ifade eder. Müteşabih ayetler var, muhkem ayetler var. Siz muhkeme göre amel ediniz der Allah Azze ve Celle. Kalbinde eğrilik olanlar müteşabihlere göre amel etmeye kalkarlar. İşte onlardan kimisi de öyle laflar etti. Kur'an'da geçen bu gibi bazı harflere dayanarak işte Hazreti Ali'ye işaret ediyor diyenler oldu. Ali'nin Allah'lığını çıkartanlar oldu. Hazreti Ali'nin Allah'lığını haşa ve kella bu şekilde harflerden çıkartanlar oldu. Onun için bu gibi ayetlere olduğu gibi bırakıp Rabbimiz daha iyi bilir deyip geçmek en doğru hareket olacaktır. Allah Azze ve Celle Elif Lam Mim ile bu sureye başladıktan sonra Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum buyurur. O Allah öyle bir Allah ki ondan başka ilah yoktur. Medeni bir surede Allah Azze ve Celle hala Allah'tan başka ilahın olmadığı konusuna temas eder. Hem de sureye başlar başlamaz Allah'tan başka ilahı kabul edenler olduğu için yeryüzünde ilahlar kabul edenler, gökyüzünde ilahlar kabul edenler olduğu için Allah hakkıyla takdir edemediler insanlar. Hakkıyla takdir edemeyenler çok olduğu için Allah'ın nasıl bir ilah olduğunu anlayamayanlar çok olduğu için وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, anlayamadılar. O yüzden kimisi geliyor soruyordu, diyorlardı ki ya Muhammed bakın bunu böyle soranlar Yahudiler. Ehli kitaptan bazı kimseler geliyor böyle soruyorlardı. Senin Rabbin demirden mi diyorlardı. Söyle bize anlat diyorlardı. Allah nasıl? Senin Rabbin gümüşten mi? Senin Rabbin tunçtan mı? Allah Azze ve Celle, Allah Samet'tir dedi. İhlas suresi o sorular üzerine geldi. Böyle suallerle Allah Resulü'nü kızdırmışlardı. Allah Resulü çok üzülmüştü. Rabbim demirden mi, gümüşten mi, Rabbim bakırdan mı, tunçtan mı, Rabbinin nesebi nedir, kökü nereye dayanıyor, hangi kökten geliyor diyorlardı. Böyle sorular sorulduğu için Allah Azze ve Celle bütün surelerde bu konuya temas eder. Allahu la ilahe illahu. O Allah ki ondan başka ilah yok. Çünkü onlar Allah'tan başka ilahlar tanıyorlardı. Göklerde Allah'tan başka ilah olmadığı gibi, yeryüzünde de Allah'tan başka ilah olmayacak. Gökler Allah'a ait olduğu gibi, yer de Allah'a ait. Göklerde Allah'ın otoritesi olduğu gibi, yerde de Allah'ın otoritesi olmalı. Göklerde tabiat hadiselerini Allah idare ettiği gibi, yeryüzünü de Allah idare etmeli. Bütün kainatı idare eden, yeryüzünü idare edemeyecek. Allahu la ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Ondan başka yardım istenecek olan yok. Ondan başka yaratıcı yok. Ondan başka otorite sahibi olacak olan da yok. Ondan başka hükmedecek olan da yok. Kıyamet gününde hükmedecek olan sadece o ise, bu dünyada da hükmedecek olan sadece o olmalı. Allahu la ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Allah Azze ve Celle Medine'de de bunu söyledi. Ehli kitaba söylüyordu Allah. Ve o Allah el hayyul kayyum. Hay ve kayyumdur. Hayat ondandır. Hayat sahibidir kendisi. Başkasından almamıştır hayatı. Hayat, mutlak hayat sahibi olan odur. Ondan başka mutlak hayat sahibi yoktur. Diğerleri, bütün varlıklar, hiçbirisi mutlak bir hayata sahip değil. Her an ölümle karşı karşıyadırlar ve ölmektedirler. Ama Allah el-Hay'dır. Mutlak hayat sahibi olan O'dur. Hiçbir zaman ölmez. Hayat sahibidir, diridir, la yemuttur. Hiçbir zaman ölmez. Mutlak hayat sahibi O. Hayat sahibi olan bütün mahlukat, hepsi Allah Azze ve Celle'den aldı hayatı. Hayatın merkezidir Allah. Hayatın kaynağıdır Allah. Bütün canlıların o can denilen şey neyse, hayat dediğiniz zaman ne anlıyorsanız, işte onun kaynağıdır Allah. Nasıl ki işitme sıfatının kaynağı Allah'sa, nasıl ki Allah semidir diye işitiyorsunuz, nasıl ki Allah basirdir diye görüyorsunuz, nasıl ki Allah Halık'tır diye size de bir takım şeyler yapma kudreti verdi. Aynen öyle. Allah el-Hay'dır diye size de hayat verdi. Ama nasıl ki Allah'ın işitmesi insanlarınki gibi değil. İnsan belirli şeyler işitir. Allah mutlak semidir. Her şeyi işitir. Allah Azze ve Celle her şeyi görür. İnsan da görür ama insan belirli şeyleri görür. Aynen öyle. İnsan hayat sahibidir ama Allah hayatın kaynağıdır ve Allah hakiki hayat sahibidir. İnsanın hayatı geçici bir hayat iken, insanın hayatı, hayata gelişi dahi mümkündür, vacip değil. Ama Allah'ın hayatı vaciptir, mümkün değil. Eğer onun hayatı da mümkün olsaydı, eğer onun varlığı da mümkünül vücut olsaydı, o zaman yaratamazdı. İşte biz mümkünül vücuduz ve yaratamıyoruz. Biz madem ki bizim varlığımız mümkündür, vacip değil, olmasa da olur. Madem ki öyle, demek Allah başka olmalı. İşte biz öyle olduğumuzdan ötürü yaratamıyoruz. Eğer Allah da mümkünül vücut olsaydı, o takdirde o da yaratamayacaktı. Biz mahlukuz, o yüzden yaratamıyoruz. Eğer Allah da mahluk olsaydı, o da yaratamayacaktı. Madem ki yaratıyor, o halde mahluk değil, Halık'tır. Madem yaratıyor, o halde el-Hay'dır. Onun hayatı insana benzemez. Nasıldır bilemeyiz. Hayat sahibidir. İşitendir. Ama onun işitmesi bizimki gibi değil. Onun görmesi bizimki gibi değil. Ama nasıl bilemeyiz? Onu anlayabilmek için Allah olmak lazım. O da mümkün olmadığına göre o takdirde Allah'ın sıfatlarını ancak hakkıyla Allah bilir. El-Hay'dır, El-Kayyum'dur, bütün kainatın idarecisi O'dur. Bütün kainatı O idare etmektedir. Her şey O'nunla kaimdir. Hiçbir şey O'nsuz kaim olamaz. Hiçbir şey O'nsuz var olamaz. Hiçbir şey O'nsuz hayat sahibi olamaz. Madem ki Allah El-Hayyul Kayyum'dur, o halde O'ndan başka ilah yoktur. Çünkü başka El-Hay yok, başka El-Kayyum yok, başka Es-Semi' yok, başka El-Halik yoktur. Madem öyle, O'ndan başka ilah da olmamalıdır. Madem El-Hay O, madem El-Kayyum O, o takdirde insanların yeryüzünde kayyumluk iddia etmeleri nasıl doğru olabilir? Madem kainatın kayyumu O, madem güneşleri çeviren O, madem galaksileri çeviren O, madem bütün mahlukatı yaratan O, madem denizin dibindeki balığın rızkını gönderen O, o halde yeryüzünde de kayyum olması gereken O değil mi? Hayvanlar aleminde kayyum O, madem galaksilerde kayyum O, madem dağlarda kayyum O, madem rüzgarda kayyum O, madem her şeyin kayyumu O, neden insanların kayyum insanlar oluyor? Hangi yetkiyle, hangi yetkiyle insanlara kayyumluk iddia ediyorsunuz? Hangi yetkiyle insanlar üzerinde otorite kurmaya çalışıyorsunuz? Kainatın kayyumu siz misiniz ki? Hay olan siz misiniz ki? Hayat sizden mi acaba neş'et etti? Hayatın kaynağı siz mi oldunuz ki? Ne kadar haksız bir dava peşindesiniz. Ey Firavunlar ve Nemrutlar, davanızı ispat edemezsiniz. Davanızın haklılığını ispat edemezsiniz. Davanızın yanlışlığı meydandadır. O halde hakka tabi olma, hakkı kabul etmek zorundasınız. Madem ki ispat edemediniz, madem ki El-Hay değilsiniz, madem ki El-Kayyum değilsiniz, o takdirde El-Hay ve Kayyum olana neden teslim olmuyorsunuz? Bütün kainatı mükemmel idare eden Allah sizin idare etmekten aciz oldu. Bütün kainatı koca galaksileri başıboş bırakmayan Allah sizin başıboş bıraktı. O halde kitabı niye indirdi? O halde on binlerce peygamberi niye gönderdi? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedey. Ve enzele tevrata vel incil. O Allah ki sana kitabı hak ile indirdi. Kendinden başka hay ve kayyum olmayan Allah, kendinden başka ilah olmayan Allah sana indirdi hak ile. Hak ile ama aynı zamanda musaddık olarak, kendinden evvelkileri tasdik edici olarak, kendinden evvelki Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak, onların da Allah'tan gelmiş birer kitap olduğunu tasdik eden Kur'an'ı sana indirdi. Nezzel aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedey. وَاَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ Kendinden evvelkileri tasdik edici, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak Kur'an'ı sana indiren Allah ve Tevrat'ı ve İncil'i indirdi o Allah. İşte ey Resulüm, sen önceki kitapları inkar ediyor değilsin. Sen Tevrat'ın Allah kelamı olmadığını söylüyor değilsin. Sen İncil diye bir kitabın indirilmediğini söylüyor değilsin. Senin söyleyeceğin şey Tevrat'ın ve İncil'in her ikisinin de Allah Azze ve Celle tarafından gönderildiği ve Kur'an'ın da onları tasdik ettiği ama daha sonra onların Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından terk edildiği ve onların bozulduğu ve Allah Azze ve Celle'nin onların yerine bir daha bozulmayacak olan, hem ezberlenecek hem de yazılacak olan bir kitap indirdiği. Senin söyleyeceğin akide işte bu. Allah Azze ve Celle bu şekilde Yahudi ve Hristiyanlara da hitap etmiş oluyor. Sizin elinizdeki kitabı, şu anki mevcut kitabınızın Allah'ın kitabı olduğunu tasdik ediyor değil Kur'an. Elinizdeki mevcut kitabınızı Allah'ın kelamı olarak görüyor değil Kur'an. Ama size öyle bir kitap indirildiğini, Tevrat adında bir kelamın indiğini kabul ediyor Kur'an. İncil adında bir kelamın indiğini kabul ediyor Kur'an. Ama siz daha sonra onları bozdunuz, tahrif ettiniz. Kelimelerin yerini değiştirdiniz. İsa'nın hayatını yanlış bir şekilde aktardınız. İsa'nın havarileri olmayanlar aktardılar İsa'nın hayatını. Markos, Matta, Luka ve Yuhanna İncilleri. Aslında yüzlerce İncil yazıldı. Daha sonra kralın baskısıyla dörde indirildi. Çünkü bir türlü anlaşamıyorlardı, aralarında büyük mücadeleler oluyordu. Kralın baskısıyla bu İncil'ler dörde kadar indirildi. Onlar arasında bile çelişkiler vardır. Onlar arasında bile çelişkiler var. Şimdi onlar İncil'lerini savunurlarken onların İncil'lerin bölümleri olduğunu söylerler. İncil'in adeta dört bölümü varmış da Markos'un işte 11 bölümünü yazdığı, Luka'nın başka bir bölümünü yazdığı, Matta'nın başka bir bölümünü, Yuhanna'nın başka bölümünü yazdığını iddia ederler. Bunlara şöyle bir bakıldığı zaman görülecektir. Matta ile Markos ne kadar da aynıdırlar. Ne kadar da aynı şeylerden bahsederler. İkisinin ayrı ayrı İncil'in değişik bölümlerini yazmış olmasının mümkün olmadığını bakınca görürsünüz. İkisi de İncil olma iddiasındadır. İkisi de İncil'in, gerçek İncil'in o olduğu iddiasındadır. Yoksa ikisi ayrı ayrı bölümlerini yazdığı iddiasında değildir. Aralarına zaten yıllar vardır. En evvel yazılan İncil bile 40 sene sonra yazıldı. İsa'dan sonra, İsa'nın doğumundan değil, İsa'nın göğe çekilmesinden sonra, 40 sene sonra yazıldı. Yaklaşık miladi 65-70 yıllarında yazıldı. En son yazılan Yuhanna İncil'i ise 115 yıllarında yazıldı. Aralarında yıllar var, onlarca yıl var aralarında. Yine de onlar onu İncil olarak görüyorlar. Çünkü onlar İsa'yı Tanrı olarak görüyorlar. İsa'yı Tanrı olarak görünce Tanrı'nın konuşmaları vahiy oluyor dolayısıyla. O yüzden İsa'nın konuşmalarını İncil kabul ediyorlar. Yoksa o hakikatte İsa'nın hayatından başka bir şey değil. Ayrıca içerisinde yanlışlar da konumuzun dışında. İsa'nın hayatı bile tam olarak sayılamaz. Çelişkiler içerisinde, yanlışlar içerisinde. Özellikle Yuhanna İncil'inde şirke götürücü ifadeler daha çok bulunur. Allah Azze ve Celle Tevrat'ın ve İncil'in asıllarını tasdik eder. Şimdi ellerindeki Tevrat'ı ve İncil'i değil. Evet Kur'an musaddıktır. Evet tasdik edicidir. Ama Kur'an orijinallerin tasdik edicidir. Ve şimdiki Tevrat ve İncil'in içerisinde de bazı vahiyler kalmış olabilir. Allah'tan geldiği şekilde bazı kısımları aynen kalmış olabilir. O yüzden Allah Resulü bize şöyle demeyi öğretti. Onları dedi, onlardan gelen bilgileri ne kabul edin ne de reddedin. Çünkü bilemezsiniz bazı şeyleri. Kesin olarak Kur'an'a muhalif olanlar hariç onları tabii ki reddedeceksiniz. Ama Kur'an'a uygun olan bazı şeyler olabilir bunların içerisinde. Onları da ne kabul edin ne de reddedin buyurdu. Çünkü onlar belki Kur'an'a uygundur ama yine de insan sözü olma hasebiyle onu vahiy olarak kabul etmek doğru olamaz. Hristiyan kültüründe vahiy ile bizim kültürümüzdeki vahiy farklı. Onlar İsa'nın konuşmalarına da vahiy diyorlar. Biz ise Allah'tan gelen kelama yalnız vahiy deriz. Peygamberimizin konuşmalarını Kur'an gibi kabul etmeyiz. Vahiy dediğimiz zaman biz lafzı ve manası Allah'a ait olanı kastederiz. Sadece manası Allah'tan geleni değil, lafız da Allah'tan gelecek, kelime kelime, harf harf. Ona vahiy denir, Kur'an ona denir. Tarifi de odur. Lafız olarak da, mana olarak da mütevatirdir. Ama onların İncil'leri ise, onların vahye bakışı ise, İsa'nın konuşmalarına vahiy olarak bakıyorlar. Allah Azze ve Celle musaddık olarak gönderdiğini ifade ediyor Kur'an'ını. Evet, Kur'an musaddıktır ama onların yanlışlarını değil. Şimdi Tevrat'a bakacak olursanız, Kur'an'ın o Tevrat'ı o haliyle bütün Tevrat'ı, bütün bilgileri musaddık olması mümkün değildir. Lut Aleyhisselam'ın zina ettiğini, hem de kızlarıyla zina ettiğini söyleyen Tevrat'ı Kur'an musaddık olabilir mi? Peygamberlere iftiralarla dolu, Allah'a iftiralarla dolu olan Tevrat'ı, o ifadeleri de musaddık olabilir mi Kur'an? Allah Azze ve Celle Kur'an'ın o kitapların orijinallerini tasdik edici olarak indiğini ifade eder. Ve mevzu devam etmektedir. Ben sohbetime burada son vermek istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenya'da, Filistin'de sen rızan için mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, senin uğrunda şehit olanlara rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi, Çeçen liderine de rahmetinle muamele eyle. Aslan Maşadov'a da yapılan suikast sonunda, onu da geçenlerde kaybettik. Allah'ım, sen şehitlerin ölüler olmadığını söylüyorsun. Onlar Rableri katında rızıklanırlar diyorsun. Onu da kendi katında rızıklananlardan eyle. Ya Rabbi, senin rızan için gece gündüz faaliyet gösterenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, yeryüzüne yeniden diriliş hareketleri başladı. Bu diriliş hareketlerin içinde yer alanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, seyircilerden eyleme. Ya Rabbi, seyircilerden eyleme. Ya Rabbi, seyircilerden eyleme. Ya Rabbi, bu ümmeti ayağa kaldıracak sağlam kadrolar nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.